Ayrım 11, Zor Çiçekler, Hulusi Armağan Yıldırım, sayfa 122. Bir bahar gününde yurdun işlerini takip etmek için il müdürlüğüne gitmiştim. İkindi vakti işlerimi bitirip yurda döndüğümde o güne kadar hiç şahit olmadığım bir manzarayla karşılaştım. Yurdun önünde çocuklar merdiven kenarlarına, duvar diplerine çökmüşler. Kimisi hıçkırarak, kimisi başları ellerinin arasında ağlıyorlardı. Bu manzarayı görünce içim cız etmişti. Yavaş adımlarla yurdun önüne doğru yürürken bir taraftan da olanı biteni tahmin etmeye çalışıyordum. Acaba çocuklardan biri mi ölmüştü? Yoksa personellerden biri miydi ölen? Tüm çocukları ağlatacak kadar acı olan şeyi bütün metanetimi toplayarak sormaya hazırlanıyordum ki içlerinden küçük bir çocuk bana doğru hamle yapıp belime sarıldı ve ağlayarak ''Müdür baba, Bati öldü!'' dedi. Ne yalan söyleyeyim, önce içten içe hissettirmeden içimden derin bir oh çektim. Neyse ki kimsenin başına bir şey gelmemişti. Fakat ortada trajik bir manzara vardı. 20-25 çocuk yurdun önündeki çimenlik bahçede daire şeklinde ayakta duruyorlardı. Tam ortalarında da Bati öylece uzunlamasına yatıyordu. Ben yanlarına varınca ağlamaları da artmıştı. Halkanın arasına ben de girdim, yere çömelip başımı sağ olsun çocuklar dedim. Olayın nasıl olduğunu sordum. İçlerinden biri, ''Hocam, Bati beni yolcu etmek için peşimden gelmişti. Ben yoldan karşıya geçerken arkamdan geliyordu. Uzaktan hızla gelen bir araba Bati'ye çarptı. Onu yurdun bahçesine getirdik. Saatlerce can çekişerek gözümüzün önünde öldü.'' dedi. Büyük çocuklardan birisi, ''Hocam, Bati'ye çarpan arabanın plakasını aldık. O adamı bulup öldüreceğiz.'' dedi. Anladım ki çocuklar bu olaydan çok etkilenmişlerdi. İçlerinde üniversiteye gidenler bile vardı. Bana düşen onları teselli etmekti. Çocuklar, başımız sağ olsun, acımız büyük. Hepimiz Bati'yi seviyorduk. Bati de bizi seviyordu. Şimdi bize düşen görev, Bati'ye görkemli bir cenaze töreni düzenlemektir dedim. Çocuklar anlamsız bir şekilde bana ve birbirlerine bakarken ben Bati'yi nereye gömelim diye sordum. İçlerinden birisi, ''Hocam, yurdun arkasındaki çamlığın içine gömelim.'' dedi. ''Haydi o zaman birkaçınız kazma kürek getirsin, siz de Bati'yi kucaklayın.'' dedim. Biz yurdun arkasındaki çamlığa vardığımızda 4-5 çocukla kazan dairesindeki kazma ve kürekleri omuzlayıp getirmişti. ''Hangi çamın dibine gömelim?'' Büyük çocuklardan birisi en büyük çam ağacını göstererek, ''Hocam, şu ağacın dibine gömelim.'' dedi. ''Haydi o zaman Bati'ye yakışır bir mezar kazalım.'' Büyük çocuklar Bati'ye olan son görevlerini yapmanın sorumluluğu içinde olanca kuvvetlerini kullanarak kazmaları sallıyordu. Yorulanların yerine diğer çocuklar geçiyordu. Nihayet bir insan mezarı büyüklüğünde bir mezar kazmıştık. İki büyük çocuğa, ''Siz ikiniz mezara inin.'' dedim. Çocuklar Bati'yi mezardakilere uzattılar. Onlar da yavaş bir hareketle Bati'yi mezarın zeminine indirdiler. Mezardaki çocuklara yukarı çıkmalarını söyledim. Yanımdaki küçük çocuklardan birisi, ''Hocam, Bati'yi kıbleye doğru çevirsinler.'' dediğinde hem tebessüm etmiş hem de bu olayın onların penceresinden nasıl göründüğünü anlamaya başlamıştım. Çocuklara, ''Bati'yi şu tarafa doğru çevirin.'' diyerek kıble tarafını gösterdim. İsteğini yerine getirmemiz onu inanılmaz memnun etmişti. Mezarın içindeki çocuklar yukarıya çıkınca çocuklara, ''Herkes 10 kürek toprak atacak. Böylece her çocuk Bati'ye olan görevini yerine getirecek. Önce küçükler toprak atsın.'' dedim. Küçük çocuklar sevimli bir telaşla ve gururla zorlana zorlana kürekle mezara toprak attılar. Kalan toprakları da büyük çocuklar ve ben mezara doldurduk. Ortaya kocaman bir mezar çıkmıştı. Bu mezarın neyi eksik diye sorduğumda etrafının taşları eksik dediler ve civardaki taşları toplayarak etrafına dizdiler. Küçük çocuklardan biri, ''Hocam, başucuna da büyük bir mezar taşı koyalım.'' deyince büyük çocuklardan 6-7 tanesi uzaktan gözlerine kestirdikleri koca bir kaya parçasını kucaklayarak zorlana zorlana mezarın başucuna getirdiler. Benim de yardımımla başucuna koca kayayı dik vaziyette yerleştirdik. ''Başka neyi eksik?'' dediğimde bir başkası, ''Çiçek eksik.'' dedi. Büyük çocuklar ortancalara birkaç köz kaş işareti yaptılar. Ben göz ucuyla takip ediyordum. Bitişiğimizdeki belediye binasının çevre düzenlemesi yeni yapılmıştı. Haliyle bahçelerine epeyce çiçek ve gül dikmişlerdi. Çocuklar o çiçeklerden Batı'nın hakkına düşeni kökleyip getirdiler. Biz çiçekleri mezara dikerken hafiften bir bahar yağmuru çiselemeye başlamıştı. Çiçek dikme işi de bitince ortaya ihtişamlı bir mezar çıkmıştı. Ben şimdi Batı'ya en son görevimizi yapalım, ellerimizi açıp içimizden bildiğimiz gibi dua edelim dedim. Çocukların bir kısmı Fatiha, bir kısmı İhlas okuyarak ellerini yüzlerine götürüyordu. Ben de sesli bir şekilde ''Ya Rabbi Batı'yı cennetine al, onu ashab-ı keyfin ümmetinden eyle, Batı'yı da onlarla birlikte cennetinde yeniden dirilt'' dedim. Çocuklar hep birlikte amin dediler. Çömeldiğimiz yerden kalktık. Çocuklar kazma kürekleri toplayarak büyük bir görevi yerine getirmenin huzuru içinde yavaş adımlarla yurda doğru yöneldiler. En arkadan ben geliyordum. Belediyenin köşesine geldiğimde bulundukları odadan bizim Batı'ya yaptığımız cenaze törenini izlediğini anladım. Bir kişinin diğerine ''Yurdun müdürü kafayı yemiş herhalde, işi gücü bırakmış bir sokak köpeğine cenaze töreni düzenledi'' sözü kulağıma kadar gelmişti. Ben hiç cevap vermeden oradan geçtim. İçimden de bazen böyle delilik yapmak gerekir diye geçirdim. Akşam hava karardığında törene katılan çocukların, öğlenci oldukları için törene katılamayan çocuklara okul dönüşü hem olayı anlatıp hem de ''Biliyor musun, Batı'ya cenaze töreni düzenledik, Hulusi hocamız da bizimle beraberdi'' diyorlardı. Ben ise çocukları derinden üzen bu olayın böylesine bir teselliyle son bulmasının huzuru içinde onları izledim. Güvercini ölen bir çocuğa taziyede bulunmak onu nasıl teselli ediyorsa, köpeği ölen çocukları teselli etmek delilik olmasa gerek. Cenaze töreni biraz abartılı da olsa. Mülkiyet, bensizim. Koğuş tipi kurumlarda sürdürülen bakımın en büyük zararlarından birisi de toplu yaşanan bu yuva ve yurtlarda çocuklara mülkiyet duygusunun kazandırılamamasıdır. Bu duygu bir gencin sorumluluklarının bilincinde bağımsız bir birey olması sürecinde kazanması gereken en temel duygulardan birisidir. Bu duygu bebeklikten başlar ve zamanla öğrenilir, kazanılır. Aile ortamında doğup büyüyen bir çocuk normal şartlarda bu duyguyu ebeveyn-çocuk ilişkisi ve iletişimi sürecinde doğal olarak edinir. Kışla tipi bakım modelinin uygulandığı kurumlarda çocuklara bireysel değil toplu olarak hizmet sunulduğu için mülkiyet kavramı istenen düzeyde kazandırılamamaktadır. Nasıl kazandırılsın ki? Çocuklar sabahları aynı anda uyandırılıyor. Kahvaltılarını hep beraber yapıyor. Çamaşırları beraber yıkanıyor. Kuruyan çamaşırların içinden kendi çamaşırını güçlükle buluyor. Karışmasın diye numara verilen ya da isim yazılan çamaşırlar ayrı bir sorun doğuruyor. Kıyafetler satın alınırken genelde birbirine benzeyen kıyafetler tercih ediliyor. Çocuklar kıyafetlerini kendileri beğenip seçemiyor. Kırtasiye malzemeleri hep aynı. Spor kıyafetleri hep birbirine benziyor. Oyuncaklar kişiye özel değil, ortak. Çocuğun bu benim diyebileceği eşyası pek yok. Olanlar da uzun süre ellerinde tutmaları çok zor. Bu ortamda büyüyen çocukların oyuncaklardan birini eline geçirince hevesi geçene kadar oynadığını, hevesi geçince de genellikle oyuncağı kırdığını çok gözlemledim. Hiçbir aidiyet hissi olmadan büyüyen bu çocuklar zaman zaman kıyasıya kavga ederek ele geçirdikleri oyuncaklarla bir kez daha oynama fırsatı bulamayacaklarını bildiklerinden kendilerince böyle bir çözüm bulur. İçten içe bana yar olmayan başkasına da yar olmasın anlayışına bürünürler. Bunun sonucunda da ellerine geçirdikleri oyuncağı kırıp kısa bir süreliğine de olsa kendilerine ait olduğunu düşünürler. Oyuncaklar çocukların hayal dünyasının vazgeçilmez bir parçasıdır. Oyuncaklarla gereken bağı kurma fırsatı bulamayan çocuklarda sonraki dönemde mülkiyet duygusu yeterince sağlıklı gelişememektedir. Çocuk yaşadığı ortamda bu benim diyebileceği bir şeyi bulamayınca kendisini oraya ait hissedemez. Dolayısıyla aidiyet duygusunu kazanması da pek mümkün değildir. Yurtlarda büyüyen çocukların tüm ihtiyaçları önlerine hazır olarak gelir. Bu çocuklar verilen emeğe herhangi bir katkıda bulunamazlar. Dolayısıyla kendilerini yaşadıkları yerin bir parçası olarak göremezler. Tüm bu sorunlar beraberinde farklı sorunlar doğurmaktadır. kuruluşun günlük işleyişine katılmayan ya da katamadığınız çocukların aidiyet ve mülkiyet duygularının gelişmesini beklemek de yersiz olur diye düşünüyorum. Aslında bu benim ve benden önceki idareci ve meslek elemanlarının yaşadığı bir ikilemdi. Bir yanda çocukların işlerini görmek ve onlara bir takım hizmetler sunmak üzere görevlendirilmiş hizmetli ya da görevliler var. Diğer yanda da kendi kişisel gelişimi için hayatının sonraki yıllarında bu işleri bilmesi, görmesi, öğrenmesi ve yapması gereken çocuk ve gençler var. Çocukların hoyratça ve hiçbir sorumluluk almadan yetiştiğini gören duyarlı idareci ve meslek elemanları, onların kuruluşun işleyişine katkı vermelerine yönelik girişimlerde bulunarak zaman zaman bir takım inisiyatif alırlar. Bu yaklaşım yıllar boyunca hatalı bir yöntem olarak algılandı ve zaman zaman teftişler esnasında bu uygulamaya giden idareci ve meslek elemanlarına cezalar verildi. O mantığa göre yurtlarda yetiştirilen bu çocuklar kesinlikle çalıştırılmamalıydı. Herkes onlara hizmet etmeliydi. Bu katı mantık silsilesiyle büyüyen gençler bu mantığın bir dışa vurumu olarak bazen kendi kullandıkları tuvaletleri ya da koridorları temizleyen görevlilerin "buraları kirletmeseniz" şeklindeki uyarılarına "biz pisleteceğiz, siz temizleyeceksiniz, bunun için maaş alıyorsunuz" gibi aşağılayıcı, küçük düşürücü ve saygı sınırlarını zorlayıcı ifadelerle karşılık verirlerdi. Bu alanda politika planlayanların gözden kaçırdıkları gerçek, bu kurumların bir yatılı okul ya da askeri kışla olmadığı, anne babanın rolünü yerine getirmesi gereken bir sevgi, şefkat, merhamet yuvası olduğu kadar, aynı zamanda bir eğitim, öğretim, terbiye, ahlak, disiplin, otorite, katılım, farkındalık yaratma, özgüven, sorumluluk ve inisiyatif alma becerisi gibi pek çok insani donanım ve erdemli davranışların kazandırıldığı bir yuva olması gerektiğidir. İçinde yaşadığı toplumun kendi öz değerlerinden habersiz büyüyen çocuk, yurttan ayrıldıktan sonra bu değerlerle bir şekilde yüzleşmek zorunda kalmaktadır. Akranlarının küçük yaşlardan itibaren öğrendiği ve içselleştirdiği değerleri bizim çocuklarımız yarım yamalak ya da hiç öğrenemeden yurttan ayrılmakta ve yasa dışı sosyal hayatın sıkıştırması ile deneme yanılma yöntemi sonucunda öğrenmek zorunda kalmaktadır. Böylesine önemli değerleri deneme yanılma yöntemiyle test ederek öğrenme çabası, onun yaşadığı sosyal çevrede telafisi çok zor olan hatalar yapmasına sebep olmaktadır. Bu hatalar çocukların gerçeklerle acı bir şekilde yüzleşmesini sağlamaktadır. Bu hatalar bazen çocukların düzenli bir işi varken bir anda işten atılmasına ve işsiz kalmasına, hapse atılmalarına, yaralanmalara, sakat kalmalara ve hatta ölümle sonuçlanan olaylara, büyük zahmetlerle kurulan bir yuvanın temellerinin sarsılmasına ve boşanmalara, o ailede doğan çocuğun zincirleme hatalar sonucunda ortada kalmasına ve nihayetinde bir çocuk yuvasına yerleştirilmek zorunda kalınmasına sebep olmaktadır. Bu durum bir çocuk için ne büyük bir acıdır. Yuvasız büyüyen bir kuş, binbir zorluklarla kurduğu yuvasında doğan biricik yavrusunu yine yuvasız bırakmaktadır. Bu kısır döngüye son vermek ya da bu sarmaldan çocukları kurtarabilmek için ciddi ve uzun soluklu çalışmalar yapmak gerekmektedir. Bu deryada yüzerken vurgun yemiş ya da daldan düşmüş gençlerin engin tecrübelerini göz ardı etmeden yuva ve yurtlarda aynı ortamda büyümüş ama bu kısır döngüyü hasarsız atlatmış gençlerin düşünce ve tecrübeleri de yol gösterici olacaktır. Gönüllülerimiz. Bizim kuruluşlarımızda gönüllüler olmazsa olmaz, gönüllülerin olmadığı kuruluşlarda işler pek de rayında gitmez. Gönüllüler bir kuruluşun denge unsurlarıdır. Onlar idarecilerin görmediği ya da fark etmediği küçük ayrıntıları fark eder. Bir nevi otokontrol görevi ifa ederler. Bu yönüyle bazı idareciler tarafından sevilmezler. İdareciler akıllı davranıp gönüllülerle iyi ilişkiler kurabilirlerse durum kurumlarının yararına olur. Bu hassas dengeyi iyi ayarlayamayan idareciler gönüllülerle didişir dururlar. Nihayetinde de onları küstürerek kuruluşu terk etmelerine sebep olurlar. Gönüllülerin terk ettiği bir kuruluş kendi kabuğuna çekilmiş, savunma konumuna gelmiş, saldırıya açık bir girdaba girmiş demektir. Buradan kurtulmak öyle kolay değildir. Öncelikle bakış açısını değiştirmek, kafa yapısını sorgulamak, varsa eksiklerini telafi etmek, özür dilemeyi bilmek gerek. Gönüllüler bizim kuruluşlarımıza çeşitli amaçlarla gelirler. Bir kısmı emeklilikten sonraki boş zamanlarını bizim kuruluşlarımızda yapabilecekleri sosyal faaliyetlerle doldurmak düşüncesiyle gelir. Bir kısmı eşlerinin konumlarından dolayı bizim kurumlarımıza ilgi duymak durumundadırlar. Bir kısmı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri olmaları hasebiyle ilgilenmek durumundadırlar. Bir kısmı kendi sosyal statüleri gereği gündemde kalmak için bizim kuruluşlarımıza gelerek yaptıkları yardımların reklamını yapmak amacındadırlar. Bir kısmı içlerinde büyüttükleri çocuk özlemini ve çocuk sevgisini gidermek için masum duygularla bizim çocuklarımıza ilgi gösterirler. Bir kısmı dini duyguları daha baskın olduğu için İslam dininin kutsal metinlerinde öksüz ve yetimlere yardım edilmesi, korunup kollanması, himaye edilip suistimal edilmemesi, haklarına riayet edilmesi konusunda şiddetli uyarılar ve kesin emirler olması nedeniyle onlara karşı şefkat ve merhamet duygularıyla ilgi gösterirler. Ayrıca Hazreti Peygamber'in hem öksüz ve yetim olması, hem hayatı ve sözleri, hadisleri, hem de öksüz ve yetimlerin himaye edilip hayata hazırlanması konusundaki önemli uyarıları, inananların onlara karşı merhamet duymasını sağlamaktadır. Aynı zamanda kültürümüzde toplumun her kesiminin saygısını, sevgisini ve hürmetini kazanmış Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bayram-ı Veli, Hacı Bektaş-ı Veli, Abdülkadir-i Geylani, İmam-ı Gazali, Şah-ı Nakşibendi, Ehl-i Beyt imamları, mezhep imamları, sahabeler ile Anadolu topraklarında yetişen erenlerin, yüzyıllardır nesilden nesle aktarılan öğretilerinde öksüz ve yetimlere ayrı bir önem vermeleri, bizim kurumlarımıza ve çocuklarımıza manevi bir sorumluluk duygusu içinde yaklaşılmasını sağlamaktadır. Toplumun bu hassasiyeti karşısında istisnai dahi olsa insanların kişisel hatalarından ya da yanlış yaklaşımlarından kaynaklanan olumsuzluklar toplum katmanlarında derin hayal kırıklıklarına yol açabilmektedir. Bu hassasiyetin iyi algılanıp tedbirlerin ona göre alınması büyük önem arz etmektedir. Son yıllarda yapılan niceliksel ve niteliksel çalışmalarla kalitenin artırılmasına yönelik yaklaşımların kısa ve uzun vadede meyvelerini vereceğini düşünüyorum. Gönüllülerin ziyaret amaçları tam anlaşılamazsa kuruluş müdürleri haliyle gönüllülere mesafeli yaklaşabilirler. Geliş niyetleri anlaşıldıktan sonra ilişkiler tekrar şekillenebilir. Bu konuda hem gönüllülere hem idarecilere büyük görevler düşmektedir. Gönüllülerin en sık yaptıkları hatalar. Kuruluşa gelirken yanlarında getirdikleri hediyeleri ya da yiyecekleri kendi elleriyle vermek istemeleri. Bu istekleri kurum personeli ya da idarecileri tarafından reddedilince onlara tepki göstermeleri. Gönüllülerin çocukların üçüncü kişilerin ellerinden para, yiyecek ve hediye almalarının onların psikososyal yönden örselenmelerine sebep olduklarının farkında olmamaları. Bir daha ne zaman geleceksin diye soran çocuklara gönüllülerin çocuğu teselli etmek için haftaya tekrar geleceğim gibi sözler vermeleri ve bu sözlerini de genellikle yerine getirmemelerinin çocuklarımızın büyüklere karşı güven duygusunun zedelenmesine sebep olduklarının farkında olmamaları. Kuruluşa gelen gönüllülerin tanıştıkları çocukların yuvaya ya da yurda geliş hikayelerini merak edip onların özel bilgilerini öğrenmeye olan merakları. Bazı gönüllülerin bizim çocuklarımıza sanki bulaşıcı hastalıkları varmış gibi dokunmaktan çekinmeleri ya da onlar farklı bir evrenden gelmiş gibi onlara farklı gözlerle bakmaları. Bazı gönüllülerin çocuklarımıza acınası gözlerle bakmaları ve hatta sözel ifadelerle de bu acıma hislerini dile getirmeleri. Ziyarete geldikleri kuruluşlarda çocukların günlük yaşam akış çizelgelerinin kendilerinin gelişiyle değiştirilmesini talep etmeleri, sanki onlar sirk maymunuymuş gibi her gelen ziyaretçiye gösterilmeleri yönünde ısrarcı davranışları. Kuruluşa geldiklerinde meslek elemanları ya da idareciler tarafından bu ve benzeri hataları yapmamaları hususundaki uyarılara anlam verememeleri ve bu uyarıları kişisel algılayıp alınganlık göstermeleri idare ile çatışma yaşamalarına sebep olmaktadır. Bazı gönüllüler ise uyarılara ısrarla kulak tıkar ancak yaptıklarının yanlış olduğunu yaşayarak tecrübe ederler. kaç çocuğun duygusunu örselediğini, kaç çocuğun bir ömür boyu hatırlamak istemediği ve bu sebeple bilinçaltına attığı dramatik olayların tekrar gün yüzüne çıkarılarak o trajedilerin yeniden canlandırılmasına sebep olduğunu, kaç çocuğun güvenini sarstığını, kaç çocuğun bıraktırılmaya çalışılan olumsuz davranışlarının pekiştirilmesine sebep olduğunu, umutları yeşertilmeye çalışılan kaç çocuğun hayallerinin kırılmasına yol açtığını hesaba katmazlar. Bütün bunlara karşılık nice isimsiz gönüllülerimizin, çocuklarımızın iyi bir şekilde yetişip hayata hazırlanmaları için bir anne sıcaklığıyla hayatlarını bizim çocuklarımıza adadıklarını görünce çok bahtiyar oluyoruz. Karşılık beklemeden vermeyi alışkanlık haline getiren insanlar seçilmiş müstesna insanlardır. Görünüşleri, kıyafetleri, duruşları, konuşmaları, fikirleri, dünya görüşleri sizi yanıltmasın. Onlar bu konuda sizi, bizi, herkesi cebinden çıkarırlar. Nursel hanımlar, Ömür hanımlar, Hülya hanımlar, Şükran hanımlar, Tomris hanımlar, Ayşe hanımlar, Esra hanımlar, Figen hanımlar, adanmış hayatlar, öpülesi eller, hepsi birer isimsiz kahraman. Onlar burada isimlerinin bile yer almasını istemezler. Tıpkı bir elin verdiğini diğer elin görmemesi duyarlılığındaki insanlardır. İyi ki yeryüzünde böylesi insanlar mevcut. 11. ayrımın sonu. Sayfa 134.